Ayrım 25, Yaşam ve Yazgı, 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 272, 44. Bölüm. Naum Rosenberg'in 40 yaşındaki beyninde alışkın olduğu muhasebe çalışması devam ediyordu. Yolda yürüyor ve hesap yapıyordu. Evvelki günkü 110'un üzerine dünkü 61, onların üzerine de 5 günkü 612 ekleyince toplam 783. Ne yazık ki erkek kadın çocuk hesabı yapmıyordu. Kadınlar daha kolay yanarlar. Deneyimli bir Brenner, dipnot Almanca Brennen, yakmak fiilinden yakıcı anlamında. Cesetleri kilden yana zengin, iri kemikli yaşlı adamların kadın cesetlerinin yanında yanacağı şekilde yerleştirir. Çok geçmeden yoldan sapma emri verilir. Bir yıl önce şimdi toprağın altından çıkardıkları ve iplere bağlı kancalarla çukurlardan sürükleyerek çıkarmaya çalıştıkları cesetler içinde aynı böyle emir verilmişti. Deneyimli bir Brenner kazılmamış bir tümseye bakıp çukurda 50, 100, 200, 600, 1000 kaç cesedin olduğunu bilebilir. Scharfführer Elf, dipnot. Nazi Partisi'nde farklı örgütlenmelerde 1925-1945 arasında kullanılan manga önderi anlamına gelen ast subay çavuşa denk bir rütbe. Scharfführer Elf cesetleri 100 tane, 200 tane diye taneyle adlandırılmasını istiyor ama Rosenberg onları kişi diye adlandırıyor. Öldürülmüş bir adam, bir çocuk, bir yaşlı onların içinden böyle adlandırıyor. Aksi halde Scharfführer bedenine 9 gramlık metali boşaltır ama o inatla mırıldanıyor. Bak işte öldürülmüş adam, çukurdan çıkıyorsun. Annenizin elini tutmayın yavrum, bir arada olacaksınız. Ondan uzağa gitmeyeceksin. Ne mırıldanıyorsun orada? Hiçbir şey, size öyle gelmiş. Ve mırıldanıyor, savaşıyor. Onun küçük savaşı bundan ibaret. Evvelki gün 8 kişinin yattığı bir çukur vardı. Scharfführer çok gülünç, 20 Brennerlik takım 8 taneyi yakıyor diye bağırıyordu. Haklı ama eğer küçücük köyde 2 Yahudi aile varsa ne yapacaksın yani? Emir emirdir. Bütün mezarları kaz ve bütün cesetleri yak. İşte yoldan saptılar, otların üstünde yürüyorlar ve işte 115. kez yemyeşil bir orman açıklığının ortasında gri bir tepe, bir mezar. Sekizi toprağı kazıyor, dördü meşe ağaçlarının gövdelerini yere indiriyor ve testereyle insan vücudu uzunluğunda keziyor. İkisi bunları baltalarla ve küskülerle parçalıyor. İkisi eski kuru tahtaları, çıraları, benzinle dolu şişeleri yoldan buraya taşıyor. Dördü ateş için yer hazırlıyor, küller için hendek kazıyor. Rüzgarın nereden estiğini de hesap etmek gerekiyor. Ormanın çürük kokusu birden kayboluyor ve nöbetçiler gülüyor, sövüyor, elleriyle burunlarını kapatıyor. Scharfführer tükürüyor, ormanın kıyısına doğru uzaklaşıyor. Brennerler kürekleri atıyor, kancaları alıyor, ağızlarına ve burunlarına bez bağlıyorlar. ''Merhaba dedecik, güneşe bir kez daha bakacaksınız, ne kadar da ağırsınız.'' Canına kıyılmış bir anne ve 3 çocuğu, biri okul çağında 2 oğlan, kız ise raşitik olduğuna göre 1939'da doğmuş. Olsun, artık yaşamıyor nasılsa. Annenin elini tutma yavrum, annen hiçbir yere gitmiyor. Kaç tane diye bağırıyor Scharfführer ormanın kenarından. 19 diyor ve sessizce kendi kendine öldürülmüş insan diyor. Hepsi küfrediyor. Günün yarısı geçti. Geçen hafta bir mezar açmışlardı. Hepsi de genç, 200 kadın vardı. Üstteki toprak katını kaldırınca mezarın üstünden gri bir buhar yükselmişti. Ve nöbetçiler ne ateşli kadınlar diye gülmüşlerdi. Havanın geçmesi için açılan hendeklerin üstüne kuru odunları, sonra iyi kömür veren meşe odunlarını, sonra ölü kadınları, sonra odunları, sonra ölü erkekleri, sonra yeniden odunları, sonra sahipsiz ceset parçalarını, sonra benzin şişesini, sonra ortaya yangın bombasını koyuyorlar, sonra Scharfführer komut veriyor ve nöbetçiler daha baştan gülümsüyorlar. Brennerler koro halinde şarkı söylüyorlar. Ateş yanıyor. Sonra külü çukura atıyorlar. Yine bir sessizlik. Önce de sessizdi, şimdi de sessizleşti. Sonra onları ormanın içine götürdüler. Yeşilliğin ortasındaki tümseyi görmemişlerdi. Scharfführer 4'e 2 büyüklüğünde bir çukur kazmalarını emretti. Herkes anlamıştı, görevi yerine getirdiler. 89 köy, onun üstüne 18 kasaba, onun üstüne 4 bucak, onun da üstüne 2 belde, ikisi tahıl, biri süt üreten 3 sovhoz köy. Toplam 116 yerleşim yeri eder. Brennerler 116 tepe kazdılar. Muhasebeci Rosenberg kendisi ve diğer Brennerler için çukur kazarken bir yandan da hesap yapıyor. Geçen hafta 783, ondan önceki 30 günde toplam 4826 yakılmış insan cesedi. Genel toplam 5609 yakılmış ceset. Durmadan hesap yapıyor. Bu sayede zaman fark etmeden geçiyor. İnsanların ortalama sayısını çıkarıyor. 5609'u mezar sayısına, yani 116'ya bölüyor. Toplu mezar başına 48,35 insan cesedi çıkıyor. Yuvarlak hesap, bir mezarda 48 insan cesedi var. Eğer 37 gün boyunca 20 Brenner'in çalıştığını göz önüne alırsak, bir Brenner'e düşen... Nöbetçilerin başı hizaya geç diye bağırıyor ve Scharführer Elf gür sesiyle komut veriyor. In die Grube marsch! Ama o mezarı boylamak istemiyor, koşuyor, düşüyor, yine koşuyor, uyuşuk uyuşuk koşuyor. Muhasebeci koşmayı beceremiyor ama onu öldüremediler işte. Ormanda otların üzerinde sessizliğin ortasında yatıyor ve ne başının üstündeki gökyüzünü ne de karnında 6 aylık bebeğiyle öldürülen Zlatoçka'yı düşünmüyor. Yatıyor ve sona erdiremediği hesabı yapıyor. 20 Brenner, 37 gün, Brenner başına toplam kaç gün düşüyor? Bu bir. İkincisi, adam başına kaç metreküp odun düştüğünü. Üçüncüsü, bir cesedin yanması için ortalama kaç saat gerektiğini hesaplamalı. Bir hafta sonra polisler onu yakalayıp gettoya götürüyorlar. İşte burada, bu vagonda durmadan mırıldanıyor, hesap yapıyor, bölüyor, çarpıyor. Yıllık rapor. Gosbank'ın baş muhasebecisi Bulman'a bu raporu vermek zorunda. Ve gece uykusunda beyninin ve yüreğinin üstündeki kabuğu delen yakıcı gözyaşları boşanıyor gözlerinden. Zlata, Zlata diye bağırıyor. 45. Bölüm. Odasının penceresi getto'nun çevresindeki tel örgüye bakıyordu. Kütüphaneci Musya Borisovna gece uyanmış, perdenin ucunu kaldırmış ve iki askerin bir makineli tüfek taşıdıklarını görmüştü. Ay ışığının mavi lekeleri tüfeğin parlak gövdesi üzerinde dolaşıyor. Önden yürüyen subayın gözlükleri parlıyordu. Hafif bir motor uğultusu duyuyordu. Arabalar getto'ya farlarını söndürerek yaklaşıyordu ve gecenin ağır tozu araba tekerleklerinin çevresinde gümüş gümüş yükseliyordu. Arabalar sanki birer tanrı gibi bulutların içinde süzülüyordu. SS ve SD birliklerinin, Ukrayna polis ekiplerinin, yardımcı birliklerin, Gestapo'ya ait bir otomobil kafilesinin uykudaki getto'nun kapısına yaklaştıkları bu mehtaplı sessiz dakikalarda bir kadın 20. yüzyılın talihsizliğini ölçüp biçiyordu. Ay ışığı silahlı birliklerin ölçülü azametli hareketi, kara, büyük kamyonlar, sarkaçlı duvar saatinin ürkek tıkırtısı, sandalyenin üstünde öylece duran bluz, sütyen, çorap, evin ılık kokusu, birbiriyle bağdaşmayan her şey bir araya gelmişti. 46. Bölüm. 1937'de tutuklanan ve ölen yaşlı doktor Karasik'in kızı Natasha, vagonda arada bir şarkı söylemeye çalışırdı. Bazen gece de şarkı söylüyordu ama insanlar ona kızmıyorlardı. Utangaç bir kızdı. Her zaman bakışlarını yere indirip zar zor duyulan bir sesle konuşur, sadece yakın akrabalarından misafirliğe gider ve partilerde dans eden kızların cesaretine hayret ederdi. Ölüme gönderilecek insanların ayrıldığı sırada onu, yaşamaları yararlı olacağı için sağ bırakılacak zanaatkarlar ve doktorlar kümesine katmadılar. Saçları ağarmış geçkin bir kızın yaşaması gerekli değildi. Bir polis Natasha'yı pazarın kurulduğu tozlu tepeye doğru itekledi. Tepede 3 sarhoş adam duruyordu. İçlerinden şimdi polis şefi olan birini savaş öncesinden tanıyordu. Bir demir yolu deposunun komutanıydı. İnsanların yaşamasına ve ölümüne bu 3 adamın karar verdiğini anlamadı bile. Polis onu işe yaramaz sayılan çocuklardan, kadınlardan, erkeklerden oluşan uğultulu kalabalığın içine itekledi. Sonra bu insanlar kendileri için son Ağustos sıcağının altında, yol kenarındaki tozlu elma ağaçlarının yanından havaalanına doğru yürüdüler. son kez keskin çığlıklar attılar, üstlerini başlarını yırttılar, dua ettiler. Natasha sessizce yürüyordu. Güneşin altında kanın bu kadar şaşırtıcı şekilde kırmızı olduğunu hiç düşünmemişti. Çığlıklar, silah sesleri, hırıltılar bir an kesildiğinde çukurdan fışkıran kanın sesi duyuluyordu. Kan beyaz bedenlerin üzerinden, beyaz taşların üzerinden akar gibi koşarcasına akıyordu. Sonrası hiç korkunç değildi. Hafif bir makineli tabanca çatırtısı ve onun ürkek adımlarla yanına yaklaşmasını, fışırdayan çukurun kıyısında durmasını sabırla bekleyen, yüzü basit, çalışmaktan yorgun düşmüş, garezsiz bir cellat. Gece ıslak bluzunu sıkıp kente geri döndü. Ölüler mezardan çıkamayacaklarına göre demek ki yaşıyordu. Ve işte Natasha Ghetto'da avlulardan süzülerek geçtiği sırada meydanda bir halk şenliği olduğunu gördü. Nefesli ve yaylı çalgılardan oluşan bir orkestra. Natasha'nın her zaman hoşuna gitmiş olan bir valsin hüzünlü ve hülyalı ezgilerini çalıyor, donuk ayın ve donuk fenerlerin ışığında, tozlu meydanda çiftler, genç kızlar ve askerler dönüp duruyorlar. Ayak sesleri müzik sesine karışıyordu. Geçkin kızın yüreği bu anda sevinçle, güvenle doldu ve kendisini bekleyen mutluluğu sezerek usulca şarkı söylüyor, hatta kimse görmeden vals yapmaya çalışıyordu. 47. Bölüm. David savaşın başlamasından sonra olanları pek iyi anımsamıyordu. Ama yakınlarda yaşadığı bir olay gece vagonda bütün açıklığıyla çocuğun aklına gelmişti nasılsa. Büyük annesi karanlıkta onu buhmanlara götürüyor. Gökyüzü küçük yıldızlarla dolu. Göğün kıyısı ise aydınlık yeşilimsi limon renginde. Dul avrat otu yaprakları birinin soğuk ıslak elleri gibi yanaklarına değiyor. Tavan arasında sığınakta iğreti tuğla duvarın arkasında insanlar oturuyor. Çatının kararmış saçları gündüz kızıyor. Tavan arası sığınağa bazen yanık kokusuyla doluyor. Ghetto yanıyor. Gündüzleri sığınaktaki herkes hareketsiz yatıyor. Buğmanların kızı Svetlanochka tek düze bir sesle ağlıyor. Buğmanın kalbi hasta, gündüzleri herkes onu ölü sayıyor. Gece ise Buğman yemek yiyor ve karısıyla kavga ediyor. Birden bir köpek avlıyor. Rus olmayan sesler asla asla wo sind sie juden diyor ve tepelerindeki gümbürtü artıyor. Almanlar çatı penceresinden çatıya çıkıyorlar. Sonra gümbürdeyen kara teneke gökyüzünde Almanların sesleri kesildi. Duvarın altından sinsi hafif vuruşlar duyuluyor. Biri duvara vuruyor. Sığınakta bir sessizlik oldu. Omuz ve boyun kaslarının yay gibi gerildiği, gözlerin gerginlikten fal taşı gibi açıldığı, açık ağızlardan dişlerin göründüğü korkunç bir sessizlik. Küçük Svetlana duvardaki vuruşların altında sözsüz sızlanmasını tutturmuştu. Küçük kızın ağlaması ansızın kesildi. David ondan yana baktı ve Svetlana'nın annesi Rebecca Buhman'ın deli gibi bakan gözleriyle karşılaştı. Bundan sonra bu gözler ve kızın sanki bir bez bebeğinki gibi yana devrilmiş başı David'e bir ya da iki kez kısa bir anlığına göründü. Ama işte savaştan önce olan bir şey ayrıntısıyla anımsanıyor, sık sık akla geliyordu. Vagonda yaşlı bir adam gibi geçmişi yaşıyor, geçmişin üzerine titriyor, onu seviyordu. 48. Bölüm. 12 Aralık'ta yani David'in doğum gününde annesi ona bir masal kitabı almıştı. Orman içindeki açıklıkta gri bir oğlak duruyordu. Yanı başındaki orman ise iç karartıcıydı. Siyah kahverengi ağaç gövdelerinin, yalancı altın mantarlarının ve zehirli mantarların ortasında bir kurdun sivri dişli kırmızı ağzı ve yeşil gözleri görünüyordu. Kaçınılmaz öldürme olayını bir tek David biliyordu. Yumruğunu masaya vuruyor, kurttan korumak için elini orman açıklığının üstüne örtüyordu. Ama oğlakçığı koruyamayacağının farkındaydı. ''Anneciğim, anneciğim, anneciğim!'' diye bağırıyordu gece. Uykudan uyanan annesi gece karanlığında beyaz bir bulut gibi yanına gelmiş ve David dünyadaki en büyük gücün onu gece ormanın karanlığından koruyacağını hissederek kaygısızca esnemişti. Biraz daha büyüdüğünde onu korkutan şey Cengel kitabındaki kızıl köpeklerdi. Gece her nasılsa odayı vahşi kızıl hayvanlar dolduruyordu ve David komodinin dışarı çıkmış çekmecesine çıplak ayaklarıyla basarak annesinin yatağına çıkıyordu. David ateşi yükseldiği zamanlar hep aynı karabasanı görüyordu. Bir kumsalda yatıyordu ve denizin serçe parmak büyüklüğündeki minicik dalgaları vücudunu okşuyordu. Ansızın ufukta sessiz mavi dağ gibi bir dalga yükseliyor, giderek büyüyor, hızla yaklaşıyordu. David sıcak kumun üstünde yatıyor, kara mavi su dağı üzerine geliyordu. Kurttan ve kızıl köpeklerden daha korkunçtu bu. Sabah annesi işe gidiyordu, o da arka merdivene çıkıyor, yengeç konservesi kutusuna bir fincan süt koyuyordu. Kuyruğu ince ve uzun, burnu soluk ve gözleri ağlamaklı, çelimsiz sokak kedisi bunu biliyordu. Bir gün komşu kadın gün doğarken ellerinde kutuyla adamların geldiğini ve çok şükür sonunda iğrenç sokak kedisini enstitüye götürdüklerini söyledi. ''Nereye gideyim? Nerede bu enstitü? Bu çok saçma bir şey. Unut bu talihsiz kediyi.'' diyordu annesi ve David'in yalvaran gözlerine bakıyordu. ''Sen nasıl yaşayacaksın bu dünyada? Bu kadar da hassas olunmaz ki.'' Annesi onu yaz kampına vermek istiyordu. David ağlıyor, annesine yalvarıyor, umutsuzluk içinde ellerini çırpıyor ve bağırıyordu. ''Sana söz veriyorum, büyük anneme gideceğim. Yeter ki bu kampa gönderme.'' Annesi onu Ukrayna'ya büyük annenin yanına götürürken trende hemen hemen hiçbir şey yememiş, haşlanmış yumurta yemek ya da yağlı kağıdın içinden köfte almak ona ayıp gelmişti. Annesi büyük annenin evinde David'le birlikte 5 gün kaldı ve işe geri dönmeye hazırlandı. David annesiyle gözyaşı dökmeden vedalaştı. Yalnız annesinin boynuna o kadar sıkı sarılmıştı ki annesi "Boğacaksın beni aptal çocuk" dedi. ''Çilek burada ne kadar ucuz, hem ben 2 ay sonra seni almaya geleceğim.'' Büyük anne Rosa'nın evinin yakınında kentten deri fabrikasına giden otobüsün durağı vardı. Ukraynaca'da durağı Zupinka deniyordu. Merhum dedesi Yahudi Bund üyesiydi, ünlü biriydi, Paris'te yaşamıştı. Büyük anneye bu yüzden saygı duyuyorlar ve sık sık işten kovuyorlardı. Açık pencerelerden radyonun sesi duyuluyordu. ''Dikkat dikkat, Kiev bildiriyor.'' Gündüzleri sokak boştu. Ancak deri teknik okulunun öğrencileri sokağın bir yanından öbür yanına geçmeye, birbirlerine Bella sınavı verdin mi, Yaşka Marksizm çalışmaya gelsene diye bağırdıklarında canlanıyordu. Akşam deri fabrikasının işçileri, satıcılar kentteki Saksağın adlı radyo istasyonunda çalışan bir elektrikçi evlerine geri dönüyorlardı. Büyük anne bir polikliniğin yerel komitesinde çalışıyordu. Büyük annesi yokken David'in canı sıkılmıyordu. Evin yanındaki eski sahipsiz meyve bahçesinde meyve vermeyen yaşlı elma ağaçlarının arasında yaşlı bir keçi otluyor, boyayla işaretlenmiş tavuklar dolaşıyor, otların üzerinde dilsiz karıncalar geziniyordu. Bahçenin kentlileri kargalar ve serçeler kendilerinden emin, gürültülü bir yaşam sürüyorlar. Bahçeye gelen David'in adlarını bilmediği tarla kuşları kendilerini köylü kızları gibi hissediyorlardı. Birçok yeni sözcük duyuyordu. Glecik, Dikt, Kalyuja, Ryazhenka, Ryazka, Pujalo, Liadache, Koshenya. Bu sözcüklerde ana dili Rusça'nın yansımalarını tanıyordu, İbranice konuşmaları dinliyordu ve annesiyle büyük annesi onun yanında İbranice konuştuklarında hayrete düşüyordu. Annesinin onun anlamadığı bir dilde konuştuğunu hiç duymamıştı. Büyük annesi David'i şişman yeğeni Rebecca Buman'a götürmüştü. Beyaz dantel perdelerin bolluğuyla David'i hayrete düşüren odaya Devlet Bankası'nın baş muhasebecisi Eduard Isakovich Buman sırtında asker gömleği ve ayaklarında çizmeleriyle gelmişti. ''Hayım'' demişti Rebecca, ''işte Moskovalı konuğumuz Ryan'ın oğlu.'' Ve hemen eklemişti, ''Haydi Eduard amcaya merhaba de bakalım.'' David baş muhasebeciye, ''Eduard amca, Rebecca teyze size neden hayım?'' diyor diye sormuştu. ''Bak işte bu güzel bir soru.'' demişti Eduard Isakovich. ''İngiltere'de bütün hayimlerin Eduard olduğunu yoksa bilmiyor musun sen?'' Sonra kedi kapıyı tırmalamaya başlamış, en sonunda tırnaklarıyla kapıyı açmayı başardığında herkes odanın ortasında bir oturağın üstünde oturan, kaygılı gözlerle etrafa bakan küçük bir kız görmüştü. David pazar günü büyük annesiyle pazara gitmişti. Yolda siyah başörtülü kadınlar ve uykulu asık suratlı kondüktör kadınlar, ellerinde mavi ve kırmızı çantalarıyla bölge yöneticilerinin kibirli karıları, kısa konçlu çizmeleriyle köylü kadınlar yürüyorlardı. Yahudi dilenciler öfkeli kaba sesleriyle bağırıyorlardı. Sanki insanlar onlara acıdıklarından değil, korktuklarından sadaka veriyorlardı. Taş döşeli yoldan patates ve kepek çuvalları, içinde çukurlara denk geldikçe yaşlı, hastalıklı Yahudi kadınlar gibi ciyak ciyak bağıran tavukların olduğu, örgü kafesleri taşıyan 1,5 tonluk kolhoz kamyonları geçiyordu. En çok dikkat çeken ve insanı umutsuzluğa düşürüp korkutan et kuyruğuydu. David boyun kısmında kıvırcık beyaz tüylerine kan bulaşmış, soluk ağzı yarı açık kalmış ölü bir dananın gövdesini at arabasından nasıl sürükleyerek indirdiklerini görmüştü. Büyük annesi alacalı bir piliç almıştı. Pilici beyaz bir bezle bağlı bacaklarından tutarak taşıyordu. David de yanında yürüyor, hem pilicin dermansız başını daha yukarı kaldırmasına eliyle yardım etmek istiyor, hem de büyük annesinin bu acımasızlığının nereden geldiğine şaşırıyordu. David annesinin dede tarafından akrabalarının okumuş yazmış insanlar, büyük anne tarafından akrabalarının ise zanaatkar ve tüccar olduğuna ilişkin olarak söylediği ve o zaman anlamadığı sözlerini anımsadı. Büyük annesinin pilice acımamasının nedeni herhalde buydu. Küçük bir avluya girdiler. Karşılarına başında takkesiyle yaşlı bir adam çıktı ve büyük anne onunla İbranice konuşmaya başladı. Adam pilici eline aldı, bir şeyler mırıldanmaya başladı. Piliç saf saf gıdaklamaya devam etti. Sonra yaşlı adam fark edilmeyecek kadar hızlı ama korkunç bir şey yaptı. Pilici omzunun üstünden savurdu. Piliç bir çığlık attı, kanatlarını çırparak koştu ve çocuk pilicin başının yerinde olmadığını gördü. Kafasız bir piliç gövdesi koşuyordu. Yaşlı adam onu öldürmüştü. Birkaç adım koştuktan sonra gövde güçlü genç tırnaklarıyla toprağı tırmalayarak yere düştü ve öldü. Gece ölü ineklerden ve bu ineklerin kesilen yavrularından gelen nemli bir koku odanın içine dolmuş gibi geldi çocuğa. Resimdeki kurdun resimdeki oğlağa sessizce yaklaştığı resimdeki ormanda yaşayan ölüm bugün masal sayfalarından çıkmıştı. Masallardaki gibi, resimli kitaptaki gibi değil, gerçekten inanılmaz bir açıklıkla kendisinin de ölümlü olduğunu ilk kez hissetmişti. Bir gün annesinin öleceğini anlıyordu. Ölüm ona ve annesine alacakaranlıkta köknarların olduğu masal ormanından gelmeyecek. Bu havadan, yaşamdan, evinin duvarlarından gelecekti ve ondan kaçmak olanaksızdı. Ölümü ancak küçük çocukların ve düşünce güçleri çocuk duygularının basitlik ve gücüne yakın olan büyük filozofların erişebilecekleri bir açıklıkla ve derinlikle hissetmişti. Oturma yerlerine kontur plak levhalar konulmuş sandalyelerden ve büyük elbise dolabından tıpkı büyük annenin saçlarından, elbisesinden gelen koku gibi huzur verici, iyilik dolu bir koku geliyordu. Çevrede ılık insanı aldatan sakin bir gece hüküm sürüyordu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 283.